Ayrım 5.
Oysa zaman zaman hepimiz yaşam ve sağlık sorunlarımız nedeniyle daha asabi, her şeye daha çabuk kızıp sinirlenen durumlara düşeriz. Örneğin genelde yavaş kızanlardan olan ben, baskı altında olduğumda, bir yere yetişmem gerektiğinde veya çok yorgun olduğumda çok çabuk ve gereksiz yere sinirlendiğimi, etrafımdakileri kolayca tersediğimi biliyorum. Bunun farkına vardığımdan beri de etrafımdakileri ve kendimi, yani ilişkilerimi koruma açısından şu sırada çok yorgunum veya bir yere yetişmem lazım, lütfen üstüme varmayın demeyi öğrendim. Yapısal kızgınlığın sağlık durumumuzla çok yakından ilintisi vardır. Yüksek tansiyon, mide ve akciğer rahatsızlıkları, migrenler, kalp rahatsızlıkları veya alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddeler sinir sistemimizi yakından etkiler. Kendimizi normalin dışında her şeye sinirlenir ve kızar buluyorsak, bu durum ya sağlığımızla ilgilidir veya içinde bulunduğumuz ortam veya ilişkiden tedirgin oluyoruzdur. İç konuşmalarımız, kendimize neler söylüyoruz? Bizi kızdıran olaylar değil, olaylara getirdiğimiz yorumlardır. Epiktetus, M.S. 1. yüzyıl. Kızgınlığımızı oluşturan önemli bir kişisel etken de kendi kendimize söylediklerimizdir. Başkalarıyla yaşadığımız yüksek sesli konuşmalar kadar genellikle daha da fazla kendi kendimize zihnimizde gerçekleştirdiğimiz iç konuşmalarımız vardır. Bunlar bizim hayata, başkalarına ve kendimize bakış açımızı tayin eder ve özellikle de davranışlarımızı ve tepkilerimizi belirler. Bilge Epiktetus'un söyledikleri 2000'li yıllara girerken hayli güncel ve geçerli. Bizi kızdıran olaylar değil, olaylara getirdiğimiz yorumlardır. Demek ki yüzyıllardır insanoğlunun zihninin işleyişi, psikolojik yapısı pek fazla değişikliğe uğramamış. Yaşadığımız tepkiler, olaylara bakış açımızla, kişisel ve toplumsal değerlerimizle ve zihnimizle gerçekleştirdiğimiz iç konuşmalarla yakından ilintilidir. Örneğin tanıdığımız birinin yolda bize selam vermemesine aldırmayabiliriz. Belki de görmedi veya kafası meşguldü deyip geçebiliriz. Veya ukalaya bak, bir selamı bile çok gördü diye kızabiliriz. Genelde iç konuşmalar üretiyorsak, beni önemsemiyor, görmezlikten geldi diye düşünür, eziklik duyabiliriz. Özellikle de kendimizi kötü hissettiğimiz bir dönemdeysek, zaten beni kimse önemsemiyor, benim hiçbir değerim yok. Bak falanca bile görmezlikten geldi, selam vermek zahmetine bile katlanmadı gibi olumsuz yorumlarda bulunur, kendimizi daha da kötü hissederiz. İç konuşmalarımız olaylara bakış açımızı, yorumlarımızı ve tepkilerimizi fazlasıyla yönlendirir. Daha önce sözü geçen Seda ile Faruk'un durumunda, Oya'nın canlılığı, nüktedanlığı, Faruk'un da Oya'nın anlattıklarına gösterdiği ilgi Seda'nın kıskançlık duygularını kabarttı. Ancak Seda belki de arkadaşlarını kıskanmayı kendine yakıştıramadığı, ayıp saydığı için duygusunu tanımlayamadı. Bu duygunun verdiği acıyla uzun süre yaşayarak iç konuşmalar üretti. Onu daha çok beğeniyor, ona daha fazla ilgi duyuyor veya kendisi Faruk'a bir şeyler anlattığında Faruk benzer ilgiyle dinlemiyorsa, tabii benim söylediklerim o kadar ilginç değil, Faruk artık beni beğenmiyor diye düşündü. Yaşamının bu döneminde Seda evinin dışında çalışmıyordu. Yaşamı eviyle, Faruk ve onun sosyal ilişkileriyle sınırlıydı. Oya'nın iş yaşamında aktardıkları dinamizmi ve heyecanı Seda'nın da hoşuna gitmekte, onu da eğlendirmekteydi. Aslında Seda da Oya'yı hayranlıkla izlemekte, anlattıklarını çok ilginç ve çekici bulmaktaydı. Bunlar Seda'nın zihninde 3 tür aşamaya yol açmıştı. 1. Yansıtma. Oya'yı beğenen yanıyla kendisinin yaşadığı duygu ve düşünceler, hayranlık, ilgi çekicilik, kendi düşüncelerini Faruk'un da yaşadığını varsayıp Faruk'a yaptığı duygu yansıtması, yani Faruk'un da mutlaka kendisi gibi düşünüp hissettiğine inanmak. 2. Kıyas. Oya'nın yaşadıklarıyla kıyaslayarak Seda kendi yaşamını sönük, kendini de başarısız ve silik hissetmeye başlamıştı. Bu duygular Seda'da özgüven eksikliği yaratmaktaydı. Özgüven eksikliği nedeniyle ürettiği iç konuşmalarsa, ben değersizim, başarısızım, beni kimse beğenmiyor türünden olumsuz iç yorumlardı. Seda bu olumsuz iç konuşmalarının etkisiyle kendini giderek daha kötü, daha değersiz, sevilmeye layık olmayan biri gibi hissetmeye başlamıştı. 3. özdeşleşmeli yansıtma. Seda yaşadığı değersizlik duygularını yine Faruk'a yansıtarak Faruk'un da kendisi gibi düşündüğüne, onu değersiz bulduğuna kendini inandırmıştı. Yakın ilişkilerde iletişim açık ve diri olmadığında bu tür iç konuşmalara ve yansıtmalara oldukça sık rastlanır. Faruk'la iletişimleri açık ve dürüst olsa belki de Seda bu duygu ve düşüncelerini Faruk'a açıklayabilecek, kendi fikirlerini gerçeklerle karşılaştırarak kendini kötü hissetmeyecek, zihninde oluşturduğu senaryoları yazmayacak, Faruk'tan kuşku duymasına gerek kalmayacaktı. Ancak Seda duygu ve düşüncelerini Faruk'a açıklamamayı yeğlemişti. Kendine katı sınırlar koymuş, artık dayanamazsam söylerim, söylersem ayıp olur, zaten beni anlayamazlar, ayıplarlar diye düşünerek kendi kendini engellemişti. Olumsuz etiketlemeler. Olumsuz etiketlemeler, kişinin içinden gelen tepki veya ifadelere küçültücü, değerinden düşürücü veya sınırlayıcı nitelemeler koymasıdır. Örneğin, hoşuna gitmeyen bir davranışa veya söze tepki göstermeye çekinen insan, şimdi bunu söylersen benim için dırdırcı, her şeye söylenen veya aksi diyecekler şeklinde düşünerek tepkisini engeller. Veya herhangi bir ihtiyacını dile getirmeyi isteyen kişi, şimdi bunu istersen bana bencil derler diyerek değerini açıklamaz. Veya şimdi fikrimi ileri sürersem herhalde beğenilmez, aptalca bulunur diye düşünerek fikrini açıklamaz. Olumsuz iç konuşmalar ve etiketlemeler kadın ve erkekte farklı çağrışımlarla devreye girer. Özellikle kızgınlığı ilgilendiren durumlarda kadınlar, şimdi bunu söylersen bana dırdırcı diyecekler veya cadı olacağım, çirkin görüneceğim düşüncesiyle tepkilerini erteler. Kadınlar kızdığında dırdır etme, cadıya benziyorsun veya histerik oluyorsun yorumları kadınları etkileyen ve engelleyen haksız etiketlemelerdir. Bunların etkisiyle çoğu kadın kızgınlığını duymamayı, bastırmayı veya dile getirmemeyi yeğler. Buna karşılık da şimdi buna kızmazsam erkeksi görünmeyeceğim düşüncesiyle kızması şart olmayan durumda bile kızıp bağıran, saldırganlaşmak zorunda bırakılan, tahrik edilen erkekler aslında kendi duygularıyla değil toplumun cinsel rol beklentileriyle hareket ederler. Kızgınlığa katı sınırlar koymak. Duygu ve düşüncelerini açıklamanın, kendini ifade edebilmenin diğer bir engeli de katı sınırlar koymaktır. Kendimizi ifade etmeyi nasıl, ne zaman ve nerede olması lazım geldiği gibi sınırlamalara bağlayarak erteleriz. Adeta ancak o sınırlar ve koşullar dahilinde olabilirse kendimizi ifade etmekte özgürüzdür. Eğer kimse kırılmayacaksa söyleyebilirim veya artık dayanamazsam açıklayabilirim gibi. Bu gibi kısıtlamalara tabi tutulan duygular sonuçta ifade edilmemeye, yanlış ifade etmeye veya yersiz ve zamansız patlamalara mahkumdur. Kızgınlığımıza önemli bir engel de facialaştırmadır. Facialaştırma, yapmak ve söylemek istediklerimizi engellemek, durdurmak için yarattığımız abartılı felaket senaryolarıdır. Bunu açıklarsam her şey mahvolacak, eğer söylersem yüzüm kızaracak veya ağlayacağım, o da felaket olur. Düşündüğümü söylersem kendini çok kötü hissedecek, belki de hastalanır, bense mahvolurum. Özellikle yapmayı veya söylemeyi tasarladığımız durum veya kişi bizde kaygı uyandırıyorsa, kafamızda kurduğumuz senaryolarda facialar yaratarak eylemimizi veya ifademizi engelleriz. Şimdi bunu söylersen feci kızacak, çekip gidecek, bir daha yüzüme de bakmayacak, her şeyi mahvedeceğim gibi. İç konuşmalarımıza dikkat edip kendimize neler söylediğimizi fark etmek çok önemlidir. İç konuşmalarımız çoğunlukla aile tarz ve değerlerimizden oluşur. Engelleyici, kısıtlayıcı, her şeyi facialaştıran aile ortamlarında yetişenlerin kendi kendilerine söyledikleri de çoğunlukla engelleyici ve kısıtlayıcıdır. Destekleyici ve geliştirici aile yapısında büyüyenlerin iç konuşmalarında diğerlerine oranla daha az engelleme ve kısıtlanma, daha az facialaştırma görülür. Önemli olan iç konuşmalarımızda geçerli olan sistemin farkına varıp hangilerini değiştirebileceğimize karar vermek, iç konuşmalarımızı yeni baştan yapılandırarak engelleyici yerine destekleyici iç konuşmalara dönüştürebilmektir. Bunu yapabilmek için iç konuşmalarımızın mantığını sorgulamak veya duruma uygun gerçekçi bir mantıkla kendimize söylediklerimizi yeniden yapılandırmak önemlidir. Uzun zamandır çalışmakta olduğu iş yerinden zam alamamıştı. yaşam koşulları giderek zorlaşıyor, gerek yol parası, gerekse günlük masrafları elde ettiği maaşın çok önemli bir bölümünü götürüyordu. Kaç kez planlamıştı kafasında gidip patronuyla konuşacağını. Neler söyleyeceğini ezberden biliyordu artık. Hiç yanınızda çalışanları düşünmüyorsunuz. 2 senedir maaşımda değişiklik olmadı. Artırmazsanız artık çekip gideceğim demek istiyordu. Aslında istiyordu da çekip gitmeyi. O zamanlar anlarlardı ne çok iş gördüğünü, nelere koşturduğunu. Ancak o zaman kıymetinin farkına varacaklardı. Ancak ne zaman konuşmaya karar verse, içinden bir ses, ya çok kızarsa, gidersen git, zaten ben de seni istemiyordum derse, diyordu. O zaman rezil olurum, herkese karşı utancımdan ölürüm, diye düşünüp vazgeçiyordu konuşmaktan. Birkaç gün sonra yeniden kızışıp konuşmaya hazırlanıyor. Bu kez de, bu hafta çok iş vardı, herhalde kafası fazlasıyla meşgul. Baksana nelerle uğraşıyor. Önünde onca önemli iş varken benim problemimle mi uğraşacak? Bencillik etmeyeyim, diyerek vazgeçiyordu. Veya söylemeye zihnen hazırlandığında kalp atışlarının hızlanmasından kaygılanarak, şimdi söylersem çok heyecanlanacağım, sesim titreyecek ve söylediklerimi birbirine karıştıracağım düşüncesiyle kendini durduruyordu. Bu zihinsel senaryoları yaklaşık 1 yıldır sürdürmekteydi. Düşünsel ve üretken enerjisinin ne kadar önemli bir bölümünü bu senaryoları kurmak, onları zihninde yaşatarak çözümler aramakla geçirdiğinin farkında bile değildi. İç konuşmalarını tümüyle gözden geçirdi. Kendini ne kadar durdurduğunun, nasıl da ürküttüğünün farkına vardı. Aslında patronu öyle konuşulmayacak bir kişi de değildi. İç konuşmalarını yeni baştan vurguladı. Hakkımı aramak bencillik değildir. Kafası işiyle çok meşgul olabilir ama benim işim de aynı derecede önemli diye düşünmeyi öğrendi. Söylerken heyecanlanabilirim. Bu ayıp bir şey değil. Benim için önemli bir şeyi söylerken heyecanlanmak veya sesimin titremesi çok insanca bir durum. Bu da söylemek istediklerimin benim için ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor diye düşünebildi. Bu konudaki tüm iç konuşmalarını yeniden yapılandırıp onları engelleyici yerine kendi destekleyici hale dönüştürdüğünde patronuyla konuşma konusunda daha az kaygı duyuyor, kendini biraz daha güvenli hissediyordu. Patronuyla konuştuğundaysa istediği maaş artışını almak onu epeyce şaşırttı. En çok hayret ettiği de patronunun şu sözleri oldu. Biliyor musun, aslında bu konuyu gündeme getirdiğine pek memnun oldum. Kaçtır seninle konuşmayı planlıyordum ancak o kadar asık suratlı ve mesafeli davranıyordun ki herhalde işinden memnun değil, yakında istifa edecek diye düşünüyordum. Kapalı ağza sinek dahi girmez dememişler mi? Kızgınlık eşiği. Kızgınlık eşiği kızmaya veya kızgınlık duymaya başladığımız andır. Kızgınlık eşiği tamamen bireyseldir. Kişiden kişiye değiştiği gibi gün içinde de değişkenlik gösterebilir. Kimimiz sabah uykudan kalkınca mahmur ve sinirli olur, kimimiz ise akşam saatlerinde yorgun olduğunda veya acıktığında daha duyarlı, daha tepkisel olabilir. Ancak kızgınlığı içinde bulunduğumuz bir odaya benzetirsek, daha odanın eşiğine bir yaklaşmadan, uzaktan göründüğü andan itibaren tepki gösterip bağıranlar, tepkisel ve hızlı kızgınlardır. Buna karşılık kızgınlık eşiğini çoktan aşmış, hatta birileri odaya girip yerleştiği, rahatsız ettiği halde hala tepki göstermeyenler ise çok yavaş kızanlar veya kızgınlık bilincini geliştirmemiş kişilerdir. Kızgınlık eşiğini bilmek önemlidir. Bizi nelerin kızdırdığını bilmek, neye, ne zaman ve nasıl kızdığımızı bilincine varmak, kızgınlığımızı eğitmek ve ehlileştirmek için oldukça önemli bilgilerdir. Yapısal olduğu kadar aileden edinilen örneklerle de oluşan kızgınlık eşiği bilinçli olmakla ve farkındalıkla değişebilir. İdare et kızım. Uzun süre kızgınlık eşiğim oldukça gerilerde bir yerlerdeydi. Birileri kızgınlık odamın eşiğini aşar, hatta odaya girer, yerleşir, bense kendimi bir garip ve huzursuz hissederdim. Ancak bu duygularımın kızmak anlamına gelebileceğini katiyen düşünmez, idare ederdim. Ailemden aldığım en önemli kadınlık öğretilerinden biri de idare etmekti. Herkesi, özellikle erkekleri, hele hele kızgın ve aksi olanları idare etmek, kafayı takmamak, alttan almak gibi. Uzun süre hep idare ettim. Ancak beni idare eden kimse yoktu. Garip ve huzursuzdum. Yaşam keyfim kayboluyor. Bir şeyleri içerleyip duruyordum sürekli. Kendi kızgınlığım üzerinde çalışmaya başlayınca olup bitenlere daha iyi isim ve tanım koymayı öğrendim. Öğrenmiş ve içinde yetişmiş olduğum sistemi sorgulamaya, kendim için olumlu bulduğum yanlarımı muhafaza etmeye, yararlı bulamadıklarımı ise değiştirmeyi öğrendim. Hoşgörü ve kabul sınırlarımın nerede başlayıp nerede bittiği, yapmak istemediklerimi gözden geçirerek gerçekten gerekmiyorsa yapmama izni, yapmak istediklerime daha çok ses ve müsaade ve özellikle huzursuz ve garip hissettiğim durumlarda tepkimi duyurmak, yani eşiğimi daha öne, daha normale getirmek. Kızgınlık eşiğim değişti. Böylelikle bana nasıl davranılmasından hoşlandığımı daha net ve açık olarak duyurmaya başladım. Hangi davranış veya sözlerin beni kırdığını, üzdüğünü ve özellikle kızdırdığını da açıklamaya yöneldim. Böylelikle kırgınlık eşiğim oldukça net ve belirgin hale geldi. Eşiğimi netleştirmek, ilişkilerimin de daha açık ve verimli olmasına yardımcı oldu. Böylelikle beni kıracak veya kızdıracak davranışların hangileri olduğunu bilmek, yakın ilişkide olduğum ailem, dostlarım ve iş ilişkilerim için tanımı daha kolay ve daha belirgin hale geldi. Bense eşiğim daha belirgin olarak kendimi sebepsiz yere huzursuz, keyifsiz ve kırgın hissetmekten kurtuldum. Kızdığımız zaman ne yapıyoruz? Sözsüz kızgınlıklar, ifade etmeyip biriktirenler. Birçok insan kızabileceği durumlar karşısında kızdığının hemen farkına varmayabilir. Kızgınlık duygusu yavaş oluşan insanlar genelde kızdıklarını daha sonra anlarlar. Ama iş işten geçmiş, verilecek yanıt kursaklarında kalmıştır. Bu türden kızgınlıklarını dile getiremeyen ve biriktirenler, çoğunlukla onları kızdırmış olan olayı zihinlerinden birçok defa geçirerek vermek istedikleri cevapları tekrar tekrar zihinlerinde kurgularlar. Bu son derece yorucu ve kişinin enerjisini tüketen bir durumdur. Bu tarzın en tipik örneğini Neil Simon'ın Chekhov'un bir piyesinden oyunlaştırdığı Sevgili Doktor adlı temsilin hapşırık bölümünde izlemiştim. Bir dairede çalışmakta olan Yuri diye adlandıracağım, temsildeki gerçek adı anımsamıyorum, devlet memuru, aylarca biriktirdiği parasıyla görmeyi çok arzu ettiği bir temsile eşiyle gitmek üzere bilet alır. Yerleri ikinci sırada oldukça pahalı olan ön koltuklardan ikisidir. Yuri, kendilerine ikram etmiş olduğu bu ayrıcalıklı ve sadece önemli kişilerin oturabileceği yerlerde oturmaktan son derece gururlanmaktadır. Temsilin başlamasına 1-2 dakika kala Yuri ile eşinin tam önündeki koltuklara Yuri'nin müdürüyle eşi gelir kurulur. Yuri, müdürünün de bulunduğu bir yere temsile gelebilmiş olmaktan, hele hele onun oturduğu bölümde oturabilmiş olmaktan fazlasıyla gurur duymaktadır. Temsil başlar. Ortalarına doğru Yuri'nin hapşıracağı tutar. Sesli bir hapşırık ağzından tükürüklerle fırlayıverir Yuri'nin. Tükürükleri gider müdürün kel başına yapışır. Müdür tiksinmiş bir şekilde hafifçe arkasına bakarak cebinden mendilini çıkarır ve başını siler. Temsil devam etmektedir. Yuri ise mahvolmuş, tüm keyfi kaçmıştır. Böyle bir terbiyesizliği nasıl yapabilmiş olduğu düşüncesiyle kahrolmaktadır. Temsil sona erer. Yuri, müdüre ulaşıp özür dilemek istese de başaramaz. Tüm gecesini uykusuz, işlediği bu hatayı düşünüp kahrolmak ve ertesi gün müdüre neler söyleyip nasıl özür dileyeceğini planlamakla geçirir Yuri. Ertesi gün müdüre ulaşabilmek için tüm işlemler ve kişileri geçtikten sonra müdürün yanına vardığında müdür olayı hatırlamaz bile. Yuri'nin temsilde olduğunu dahi fark etmemiştir. Yuri'nin özrünü sıkılmış bir tavırla geçiştirerek dinler ve olayı bitirir. Ancak Yuri daha da kırgın ve kızgındır bu kez. Kendisi için o kadar önemli olan bu olayı müdür küçümsemekte, önemsiz görmektedir. Bütün gece uyumaz ve ertesi gün müdüre neler söyleyeceğini planlar yine. Kafasında kavga senaryoları oluşturur. Ertesi gün tüm kademeleri aşıp yine müdürün karşısına çıktığında bu kez Yuri daha öfkelidir. Kızgın bir şekilde olayı açıklamaya çalışır müdüre. Ancak müdür de sabırsızlanmaktadır. Öfkeli bir şekilde artık bu olay hakkında konuşmak istemediğini açıklar Yuri'ye. Onun bu şekilde kapıya koyar. çok küçük düşmüştür Yuri. Kendini duyuramamış, açıklayamamıştır. Piyesin geri kalan bölümü, Yuri'nin bu olaydan dolayı işinden istifa etmesi, evde oturup gün boyu bu olayı düşünüp içinden müdürle kavgalar edip durması, sonuçta da depresif bir hale gelip intihar etmesi üzerine kuruludur. Hapşırık adlı piyes, küçük olayları zihnimizde ne kadar büyütüp kafamızda ne kadar çok senaryo kurduğumuz, zihnimizde ne kadar çok kavga ettiğimiz ve kendimizi boş yere nasıl harcadığımızın çarpıcı bir örneği benim için. Kızgınlığın oluşturduğu olumsuz enerjiyi tüketebilmenin bir diğer yolu da kızılan kişi yerine bir başkasına kendini kızdıran olayı iyice ayrıntılarıyla anlatmaktır. Böylelikle amaç kendini dolaylı olarak duyurmak, bir şekilde kendini haklı çıkarmaya çalışmak, yandaş bulmak ve olayı kendine tekrar tekrar yaşatmaktır. Bu tutumda kişinin enerjisini fazlasıyla tüketen, duruma çözüm getirmeyen bir tarzdır. Bitmemiş kavgalar. Zamanında halledilmemiş kızgınlıklar kişinin zihninde bitmemiş kavgalar oluşturur. Bitmemiş kavgalar belleğimizin bir köşesine stok edilir, bekler. İleriki bir zamanda aynı kişiyle veya benzer olayı çağrıştıran başka bir kişiyle halledilmeyi bekler. Haliyle de kavga ve kızgınlık o sıradaki olay ve o kişiyle doğrudan bağlantılı değildir. Bitmemiş kavgalar yeni kırgınlık ve kızgınlıkları üretir. Ahmet'in çok zorlu bir günü olmuştu iş yerinde. 6 yıllık ortağı ve arkadaşı Halim'le kötü atışmışlardı. Halim sürekli olarak işte yenilikler yapmaktan söz ediyor, Ahmet'in tüm düşünme ve çalışma enerjisini götürüyordu. Ahmet, ülke ekonomisinin bu durumunda yenilik yapmanın ve büyümenin çok zamansız ve kötü planlama olduğunu içtenlikle kaniydi. Yenilik yapma adına riske girmek istemiyordu. Zaten Halim'le bu konuda daha önce de çalışmaları olmuştu. Halim sürekli yenilik arayan, yerinde duramayan, riske girmek isteyen bir mizaca sahipti. Ahmet'in yetkinliğini düşünerek yavaş hareket etme o alışkanlığını sürekli zorluyor ve sorguluyordu. Yorgun ve kızgındı Ahmet. Halim'in tavırlarından da bıkmış, usanmıştı. Bunları da Halim'e söylememiş olmaktan, yetti artık beni rahat bırak diyememiş olmaktan dolayı yüklüydü zihni. Kafası meşgul ve yorgun döndü eve. Sofra hazırdı. Emel onu güler yüzle bekliyordu. Üstünü değişti, elini yüzünü yıkadı. Her zamanki gibi yemeğe oturdular. Çocuklar mutat gevezeliklerini sürdürüyorlardı. Zihni başka yerlerdeydi Ahmet'in. Bedenen orada, sofrada, zihinse hala iş yerindeydi. Emel bir şeyler anlatıp duruyordu. Tamam mı, ne dersin dedi. Ne demişti? Çocukları anneme bırakırız demişti en son. Arkadaşlar hafta sonu tatile gidiyorlar. Biz de gidelim, biraz değişiklik olur diyordu Emel. Oysa hafta sonu şehir dışına çıkmaktan nefret ederdi Ahmet. Emel de bunu gayet iyi biliyordu. Hafta sonu evde oturmayı, televizyon seyretmeyi, gazetelerin spor sayfalarını okumayı seviyordu. Dinlenebildiği tek zaman hafta sonu. Olsa olsa pazar günü çocuklarla bir yere gidebilirlerdi. Ama Ahmetciğim, biraz değişiklik olur bize, dedi Emel. Yıllardır bir yere gitmedik, biraz değişikliğe ihtiyacımız var. Yetti artık beni rahat bırak diye gürledi Ahmet.